Item 10. Yıkılan Servet. Ken Follett. Sayfa 109. Arka merdivenlerden bodruma indi ve doğru posta odasına geçti. İki görevli mektupları tasdif ediyorlardı. Rus tahvilleri için gönderilen başvuru mektupları daha şimdiden koca bir çuvalı doldurmuştu. Hük başvurulardaki rakamları toplamaları için iki genç memur bulmaya karar verdi. Bu arada onların aritmetik bilgilerini de kontrol etmiş olurdu. İş bir ayda uzun sürdü. Sonuncu pakettekileri iki kez kontrol ettiğinde ve de en son rakamların toplam işlemini de tamamladığında saat 4'e geliyordu. Başvurular oldukça düşüktü. 100 bin pound kadar tahvil elde kalmış satılmamıştı. 2 milyon pound'a kıyaslanırsa bu o kadar büyük bir eksiklik değildi. Ama satılanlarla satılmayanlar arasında büyük bir psikolojik ayrım vardı. Bu da ortakları hayal kırıklığına uğratacaktı. Saptadığı rakamları temiz bir kağıda geçirdikten sonra Mulberry'i aramaya koyuldu. Bankanın içi oldukça sakindi. Cilalı tezgahların önünde birkaç müşteri ayakta bekliyordu. Tezgahların arkasında memurlar büyük defterleri raflardan kaldırıp indiriyorlardı. Plaster bankasında çok az sayıda kişisel hesap olurdu. Burası kritik bir noktaya gelmiş işlerini finanse etmeleri için tacirlere borç para veren bir ticaret bankasıydı. İhtiyar Set'in dediği gibi plasterlar terzilerin kirli banknotlarını ya da bakkalların yağlı penilerini saymaya hiç de meraklı değildi. Yeterince bir kazanç yoktu o işlerde. Ama ailenin bütün bireyleri hesaplarını kendi bankalarında tutarlardı. Aynı kolaylık belli sayıdaki bazı zengin müşterilere de gösteriliyordu. Hugh bunlardan birini hemen tanıdı. Sir John Camel. Hugh onun Winfield'da okuyan oğlunu tanırdı. İnce ve kabak kafalı bir adam olan Sir John, Yorkshire'daki arazilerinde yer alan kömür ocaklarıyla doklardan çok büyük paralar kazanıyordu. Mermer zeminde ağır ağır yürürken sinirli ve sabırsız bir hali vardı. Hugh, "İyi akşamlar Sir John," dedi. "Acaba sizinle ilgilenenler var mıydı?" "Hayır, yok delikanlı. Burada hiç kimse çalışmaz mı?" Hugh hemen koştu. Ortaklardan ve büyük memurlardan hiçbiri ortalıkta görülmüyordu. Kendisi ilgilenmeye karar verdi. "Lütfen yukarıya ortaklar odasına gelir misiniz efendim? Sizi gördüklerine sevineceklerinden eminim." "Pekala." Hugh onu merdivenlerden yukarı çıkardı. Geleneğe göre gözleri hep birbirlerinin üzerinde olsun diye ortakların hepsi de aynı odada bir arada çalışırlardı. Oda tıpkı centilmen kulüplerindeki okuma odaları gibi döşenmişti. Deri kaplı kanepeler, kitap dolapları ve üzerinde gazetelerin bulunduğu bir orta masası. Duvarlara asılı çerçeveler içindeki portreler plasterların ataları, gaga burunlu torunlarına bakıyorlardı. Odada kimse yoktu. "Eminim bir dakika sonra ortaklardan biri dönecektir," dedi Hugh. "Acaba size bir bardak Madeira şarabı sunabilir miyim?" Büfeye kadar yürüyen Hugh, Sir John kendisini deri bir koltuğa yerleştirirken ona bolca bir şarap doldurdu. "Unutmadan kendimi tanıtayım. Adım Hugh Plaster." "Ha, öyle mi?" Bir ofis boy ile değil de bir plasterla konuştuğunu öğrenince Sir John yumuşar gibi oldu. "Sen de Winfield'a devam ettin mi?"
"Evet efendim, oğlunuz Albert ile beraberdik. Biz ona huysuz derdik."
"Zaten bütün Campbell'lara huysuz derler."
"O zamandan beri onu hiç görmedim."
"Cape kolonisine gitti. Orayı o kadar sevdi ki hiç dönmedi. Şu sıralar at yetiştiriyor."
1866'da o uğursuz gün Albert Camel de yüzmeye gelmişti oraya. Peter Middleton'ın nasıl boğulduğu hakkında ifade verdiğini hiç hatırlamıyordu. "Onunla mektuplaşmak isterdim," dedi.
"Eski bir okul arkadaşından mektup alınca çok memnun kalacağını söyleyebilirim. Sana onun adresini vereyim."
Sir John masaya doğru yürüdü. Mürekkep okkasına bir kalem daldırıp bir kağıt parçasına bir şeyler yazıp ona uzattı.
"Teşekkür ederim," dedi Hugh.
Sir John şimdi iyice rahatlamıştı. Hugh da bunun farkına vardı.
"Siz burada beklerken sizin için başka ne yapabilirim?"
"Benim şu işimi yapabilir misiniz acaba?" dedi. Cebinden bir çek çıkardı. Hugh çeki tetkik etti. Tam 110 bin pound tutarında bir çekti bu. Hugh şimdiye kadar bu kadar yüksek meblağlı bir çek almamıştı eline.
Sir John açıkladı.
"Bir komşuma bir kömür ocağı satmıştım da," dedi.
Bunu hemen hesabınıza alacak kaydettiririm.
Ne kadar faiz getirecek?
Şimdilik %4.
Sanırım öyle. Hugh duralar gibi yaptı. Sir John'u belki de şu Rus tahvillerinden satın alması için ikna edebilirdi. Acaba konuyu açsa mıydı?
Zaten ortaklar odasına bir konuk getirerek yetkisini çoktan aşmış durumdaydı. Şansını denemek istedi.
Rus tahvilleri satın alarak %5'in üzerinde bir gelir elde edebilirsiniz.
Sir John gözlerini kısarak hemen şimdi alabilir miyim dedi.
Evet, başvuru tarihi dün sona erdi. Ama sizin için
güvenilir şey mi bunlar?
Rus hükümeti kadar güvenlidir.
Ben buna bir düşüneyim.
Bu işe müthiş kaptırmıştı kendini ve satışı hemen kapatmak istiyordu.
Siz de bilirsiniz ya, yarın faiz oranları değişebilir. Tahviller piyasaya çıkınca fiyatlar yükselip alçalabilir.
İstekli olduğunu görünce daha ileri gitmekten vazgeçti.
Çekinizi derhal hesabınıza geçireceğim. Eğer isterseniz bu tahviller konusunda amcalarımdan biriyle konuşabilirsiniz.
Pekala plastır çocuk, gidebilirsin.
Hugh dışarı çıktı ve koridorda Samuel amcayla karşılaştı.
Sir John Campbell içeride amca dedi. Onu alt katta buldum, çok sinirli bir hali vardı. Ona bir bardak madalya şarabı verdim. Umarım yanlış bir şey yapmadım.
Çok iyi yapmışsın dedi Samuel. Ben onunla ilgilenirim.
110 bin pound tutarında bir de çek getirdi. Ona şu Rus tahvillerinden de söz ettim. 100 bin pound tutarında tahvil elimizde kaldı.
Samuel kaşlarını kaldırarak biraz haddini aşmışsın gibi dedi.
Daha yüksek bir faiz istiyorsa bu konuda ortaklardan biriyle konuşabileceğini söyledim.
Pekala, fena yapmamışsın.
Hugh aşağıya bankaya indi. Sir John'un hesap kartonunu çıkardı ve çeki hesabına alacak kaydetti. Sonra çeki alarak clearing memuruna götürdü. Daha sonra da ikinci kattaki Mulberry'nin odasına çıktı. Rus tahvilleriyle ilgili dökümleri ona verdi ve Sir John Campbell'ın elde kalan tahvilleri satın alması olasılığından söz etti ve masasının başına geçip oturdu.
Bir odacı elinde bir tepsi çay ve tereyağlı ekmekle içeri girdi. Saat 4.30'dan sonra büroda işlerine devam eden bütün memurlara hafif bir kahvaltı servisi yapılırdı. Banka personeli çoğu geç saatlere kadar, hatta bazen bütün bir gece çalışan, ticaret ve gemicilik şirketlerindeki memurların çok kıskandığı seçkin bir zümreyi oluştururlardı.
Az sonra Samuel içeri girdi ve Mulberry'e bir takım kağıtlar uzattı.
Sir John kalan tahvilleri satın aldı dedi.
Hugh'a dönerek iyi bir iş becerdin. Kaçırılmaz bir fırsattı diye ekledi.
Teşekkür ederim.
Mulberry'nin masasının üzerinde duran etiket yapıştırılmış tablo Samuel'in gözüne ilişti. Yüzünde şaşkın bir ifade.
Nedir bunlar dedi.
Muhasebe şefinin dikkatine ve muhasebe şefi tarafından görülmüştür.
Mulberry açıkladı. Bundan amaç gelen ve giden evrakın birbirine karışmasını engellemek. Böylece karışıklık önleniyor.
İyi bir fikir. Sanırım aynı şeyi ben de yapsam iyi olacak.
Doğruyu söylemek gerekirse Bay Samuel, bu genç Bay Hugh'un fikri.
Samuel şaşkın şaşkın Hugh'e baktı. Diyorum ya, sen kafası çalışan bir çocuksun dedi.
Hugh için zaman zaman kendini beğenmişin teki derlerdi. Ama şu anda alçak gönüllü görünmeye çalışıyordu.
Hala öğrenmem gereken çok şey var efendim dedi.
Şimdi alçak gönüllü olmaya gerek yok. Söyle bakalım, Mulberry'nin yanından alınsan hangi serviste çalışmak isterdin?
Bu soruyu yanıtlamak için Hugh'un uzun boylu düşünmesi gerekmezdi. Onun en gıpta ettiği iş özel sekreterlikti. Çoğu memurlar buradaki işlerin yalnız tek bir parçasını öğrenir ve onun kaydını yaparlardı. Ama müşterilere mektupları hazırlayan özel sekreterler bütün işleri öğrenirlerdi. İşleri öğrenmek ve deneyim sahibi olmak için en iyi konum oydu. Samuel amcanın özel sekreteri Bill Rose'la bu yakınlarda emekliye ayrılacaktı.
Hugh hiç duraklamadı. Sizin özel sekreteriniz olmayı isterdim dedi.
İster miydin? Hemen mi? Ama sen bankaya gireli daha bir yıl oldu.
Bay Rose emekliye ayrıldığında 18 ay olacak.
Evet öyle dedi Samuel. Hala şaşkın şaşkın bakıyordu ona. Ama yine de hayır demedi. Sonra görüşeceğiz dedi ve çıktı.
Mulberry Hugh'a kalan Rus tahvillerini satın almasını sen mi Sir John Campbell'a tavsiye ettin?
Şöyle bir sözünü ettim dedi Hugh. Pekala dedi Mulberry, yerine oturdu. Sonra gözlerini dikerek uzun uzun Hugh'a baktı. İkinci kızım. Güneşli bir pazar günüydü. Öğleden sonra bütün Londra en güzel pazar giysileri içinde gezintiye çıkmışlardı. Geniş Piccadilly caddesi trafiğe kapalıydı. Maisie Robinson ile April Tilsey bir yandan zenginlerin saraylarını seyrederek, bir yandan da kendilerine birer erkek peylemeye çalışarak Piccadilly'den aşağıya doğru yürüyorlardı. Soho'da St. James Huzurevi yakınlarında Carnaby sokağındaki o berbat evlerden birinde ortaklaşa bir oda kiralamışlardı. Öğleye doğru yataktan kalkarlar, giyinip kuşanarak sokağa çıkarlardı. Akşam olunca da çoğu kez kendilerine yemek ısmarlayacak birilerini bulurlardı. Bulamazlarsa aç kalırlardı. Hiç paraları olmazdı çünkü ihtiyaçları yoktu. Oda kirasını ödemeleri gerekince April erkek arkadaşından ödünç para alırdı. Üzerine hep aynı giysiyi geçiren Maisie her gece iç çamaşırlarını yıkardı. Bugünlerde bir gün ona yemek ısmarlayan erkeklerden biri ya onunla evlenecek ya da onu metres tutacaktı. April hala Tonio Silva adındaki o Güney Amerikalı'ya hayranlığını sürdürüyordu. Düşün, bir bagini kaybetmeyi bile göze alabiliyor dedi. Ben oldum olası kızıl saçlardan hoşlanırdım zaten. Ben öteki Güney Amerikalı'yı hiç sevmedim. Hani şu esmer olanı dedi Maisie. Mickey mi? Harika bir çocuk. Evet ama hep içinde bir şeytanlık varmış gibi geliyor bana. April kocaman bir konağı göstererek işte Solid'in babasının evi bu dedi. Yoldan biraz içerlek bir Greek tapınağını andıran evin önünde yarım daire bir araba yolu vardı. Cephesinde sıra sıra sütunlar tavana kadar yükseliyordu. Görkemli ön kapı pirinçtendi ve pırıl pırıldı. Pencerelerinde kırmızı kadife perdeler asılıydı. April düşünsene dedi, sen bir gün burada oturuyor olabilirsin. Maisie başını salladı, ben oralara layık değilim. Ama böyle şeyler olurmuş eskiden dedi April. Sen sadece şu kibar aile kızlarından biraz daha dikkatli olacaksın da o kadar da zor değil. Yeter ki bir kez evlen, onlar gibi aksanlı konuşmayı hemen kıvırırsın. Şimdi de güzel konuşuyorsun, yeter ki damarına basılmasın. Soli de çok hoş çocuk. Maisie yüzünü buruşturarak şişman ama dedi. Ama çok zengin, babasının kır evinde sürekli bir senfoni orkestrası bulundurduğunu söylüyorlar. Yemekten sonra müzik dinlemek isteyince. Maisie içini çekti. Soli hakkında hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Ben Hugh çocuğa bağırdıktan sonra sizler nereye gittiniz? Fare dövüşüne, sonra da Tonyo'yla Batın Oteli'ne gittik. Onunla yattın mı? Tabii yattım. Batın oraya neden gittiğimizi sandındı. Briç oynamaya. İkisi de kıkırdayarak güldü. April şüpheli şüpheli ona baktı. Ama sen de Soli ile yattın öyle değil mi? Ben onu mutlu ettim dedi Maisie. Ne demek o? Maisie eliyle bir işaret yapınca her ikisi de tekrar kıkırdamaya başladılar. April, yani yalnız elinle şey mi yaptın? Neden dedi? Maisie omuzlarını silkti. Belki de sen haklısın dedi April. Bazen işin başında erkeklere her istediklerine izin vermeyeceksin. Onlara biraz yüz verince daha da canlanıyorlar. Maisie konuyu değiştirdi. Pilaster adındaki kişilerle karşılaşınca insanda o kötü anılar yeniden canlanıyor. April onu başıyla onayladı. Bunlar nüfuzlu kişiler. Onların o siktirici şeylerinden nefret ediyorum dedi birden. Nefretini kusar gibi konuşmasını sürdürdü. April'ın dili Maisie'nin sirklerde kullandığı dilden daha da açık saçık idi. Bundan böyle tek kişiyle çalışmayacağım artık. Bu yüzden ben böyle oldum işte. Kendi fiyatımı kendim ayarlarım. Ücretimi de peşin alırım. Maisie Tobias Plaster'ın iflas ettiği gündü. Kardeşim ve ben aynı gün evi terk ettin. Gülerken yüzünde hüzün vardı. Ben Plaster'lar yüzünden buralarda olduğumu söyleyebilirim. Evi terk ettikten sonra ne yaptınız? Hemen mi sirke katıldın? Hayır. Nasıl korkulu ve yalnız günler geçirdiğini anımsayınca içi bir tuhaf oldu. Kardeşim Boston'a açılan bir gemiye gizlice binmeyi becerdi. O günden beri onu ne gördüm ne de bir haber alabildim. Tam bir hafta çöplüklerde uyudum. Allah'tan hava soğuk değildi. Aylardan Mayıs'tı. Yalnız bir gece yağmur yağdı. Üzerimi paçavralarla örttüm. Bu yüzden yıllardır pire ısırıklarından kurtulamadım. Cenaze törenini de anımsıyorum.
Kimin cenaze törenine?
Tobias Blatter'ın. Cenaze alayı sokaklardan yürüyerek geçti. Kasabanın zenginlerinden de benden daha büyük olmayan bir de oğlan çocuğu kalmış aklımda. Başında şapkası vardı, siyahta bir giysi vardı üzerinde. Annesi elinden tutuyordu, o da Hugo olmalı.
Şu işe bak dedi Alice. Ondan sonra yürüyerek Newcastle'a gittim. Oğlan kılığına girip ahırlarda çalıştım. Geceleri atların yanında samanların üzerinde uyudum. Tam 3 yıl geçirdim oralarda.
Neden ayrıldın oradan?
Bunlar büyüdüler de ondan dedi Maisie göğüslerini göstererek.
Yanından geçen orta yaşlardaki adamlar onu görünce gözleri bir tuhaf olurmuş.
Ahırda işleri yöneten sorumlu kız olduğumu fark edince bana tecavüze kalktı. Suratının ortasına kamçıyla öyle bir vurmuşum ki o da işimin sonu oldu.
Parça parça etseymişsin onu. Kesinlikle ateşini söndürdüm. Küt diye şeysini indirmeliydin aşağıya.
Bak bu çok hoşuma gidebilirdi.
Ahırdan ayrıldıktan sonra nereye gittin?
İşte o zaman sirke katıldım. Seyis olarak işe başladım. Sonunda da binici kadrosuna geçtim.
O günleri özlermiş gibi içini çekti.
Sirki çok sevdim. Sıcak insanlar. Çok sıcaktırlar bilirim.
Ama aslında sirk müdürüyle hiç geçinemedim. Kendisiyle o biçim ilgilenmemi isteyince işte o zaman oradan da ayrıldım. Madem ki hayatımı kazanmak için musluk emmek talimleri yapacaktım, karar verdim. Bari yüksek ücreti olsun dedim. O yüzden şimdi buradayım işte.
Konuşurken süslü sözcük kullanmayı seven Maisie, April'ın o pervasız sözcüklerine de alışmıştı. April onu şöyle dikkatle süzerek,
''O günden beri kaç tane musluk emdin peki?'' dedi.
''Doğruyu söylemek gerekirse hiç'' dedi Maisie utanarak.
''Sana yalan söyleyecek değilim. April, ben bu meslek için yontulduğuma emin değilim.''
April karşı çıktı.
''Sen tam bu işe göresin.'' dedi. ''Gözlerinde öyle bir parıltı var ki hiçbir erkek dayanamaz. Dinle, sen şu Solly Greenborn ile arkadaşlığını kesmesene. Sen ona her seferinde biraz daha yüz ver. Bir seferinde senin dişiliğini hissettim, bir başka seferde seni çıplak görsün. 3 hafta içinde falan seninle o işi yapmak için çırpınıp duracaktır.'' Bir gece tam pantolonunu aşağıya sıyırıp maslahatını ağzına aldığında ne dersin biliyor musun? Eğer Chelsea'de bana küçük bir ev alırsan bunu her istediğinde yapabiliriz dersin. Bak şuraya yaz Maisie, o buna hayır derse ben de rahibe olayım.
Maisie arkadaşının haklı olduğunu biliyordu ama böyle bir şeyi yapmaya vicdanı el vermezdi. Nedenini kendisi de bilmiyordu. Bir defa Solly'yi pek çekici bulmuyordu, ayrıca zarif bir insan da değildi. Ona karşı 2 yüzlülük yapamazdı. Vicdansızlık olurdu. En kötüsü de böyle bir hareket onun gerçek aşka yani yanıp tutuştuğu bir erkekle yapacağı, gerçek bir evliliğe ömür boyu veda etmesi demekti. Öte yandan Maisie her şeye karşın yaşamak zorundaydı. Ama karar vermişti, annesi babası gibi yaşamayacaktı. Bütün bir hafta cumartesi günleri eve girecek birkaç penelik ücreti bekleyerek ya da yüzlerce mil uzaklıktaki mali krizler nedeniyle işsiz kalmak korkusu içinde yaşamak istemiyordu.
Peki ötekilerden birine ne dersin dedi April. Bir tanesini seçebilirdin kendine.
Hugh hoşuma gidiyor ama onu da gücendirdim.
Onun parası yok ki.
Edward domuzun teki Mickey korkutuyor insanı.
Tonyo da sana ait.
Öyleyse bir tek Solly kalıyor sana.
Bilmiyorum.
Ben biliyorum. Eğer onu da elinden kaçırırsan şu evde yaşıyor olabilirdin diyerek hayatının kalan yıllarını Piccadilly'de dolaşarak geçireceksin.
Evet, belki de öyle olacak.
Solly'den başka kimle olur peki? Aksi halde hayatının sonuna kadar sabah akşam çarşaflarını yıkayacağın pis bir bakkalın karısı olmaya mahkum bir kendine.
Piccadilly'nin batı ucuna gelip Mayfair'e kuzeye doğru dönerlerken Maisie bu konuyu iyice düşünmeye karar verdi. Eğer kafasına korsa büyük bir olasılıkla Solly'yi kendisiyle evlenmeye ikna edebilir ve hiçbir güçlük çekmeden bir hanımefendi olup çıkabilirdi. Kavganın ve savaşın bir yarısı sözlü olur ve Maisie öteden beri rol yapmayı iyi becerirdi. Ama iyi kalpli Solly'yi böyle bir evlilik kapanına düşürmek düşüncesi bile onu hasta ediyordu.
Bir ahırı çapraz bağrı geçtikten sonra karşılarına kiralık atların beslendiği büyük bir ahır çıktı. Menzilin içinde sirkleri çağrıştıran nostaljik duygular uyandı ve uzun bacaklı doğru bir atı sevmek için durdu. At hemen elini koklamaya başladı. Az ileride bir adam seslendi. ''Kırmızı olan yabancıların kendisine dokunmalarına kolay kolay izin vermez ya.'' Maisie sesin geldiği yana döndü. Üzerine sarı yelekli bir jaket atay geçirmiş orta yaşlı bir adamdı. Güneşten ve havadan iyice yanmış yüzüyle kabaca konuşma tarzı üzerindeki giysilerle çelişiyordu. Kendi işini kurmuş emekli bir seyis olduğunu tahmin etti. ''Bana hiç aldırdığı yok, öyle değil mi kırmızı oğlan?'' dedi Maisie gülerek. ''Binebilir misin sen ona?'' ''Sanmam ki binebilesin.'' ''Ona mı binebilir miyim?'' ''Tabii binebilirim. Hem de eğer siz çıplak sırtında dimdik bile durabilirim. Sizin mi bu at?'' Adam hafifçe eğilerek ''Adım George Samlas'' dedi. ''Sizlere hizmet etmek bana onur verir hanımlar. Bakın şurada da okuduğunuz gibi buranın sahibiyim.'' Eliyle kapının üzerinde adının yazılı olduğu tabelayı işaret etti. Maisie, ''Övünmek gibi olmasın ama Bay Samlas, son 4 yılımı sirklerde çalışarak geçirdim. Hiç belli olmaz. Belki de ahırınızdaki her ata binebilirim ben.''
''Adam doğru mu bu?'' dedi. ''Çok şey.''
April söze karıştı. ''Bir şey mi düşünüyorsunuz Bay Samlas?''
Adam duralar gibi yaptı. ''Bu küçük bir fırsat olabilir.'' diyordu biçimden. ''Acaba bu hanıma bir iş teklif etsem kabul eder miydi?''
Maisie bu sözlerin ardından ne geleceğini merak etti. Şu ana kadarki konuşmalarının boş bir gevezelikten başka bir şey olmadığını düşünmüştü. ''Devam edin.'' April imalı bir sesle ''Biz her zaman iş tekliflerine ilgi duyarız.'' dedi. Ama Maisie'nin içinde bir duygu April'ın kafasındaki şeyde adamın pek ilgilenmediğini söylüyordu.
''Sizin anlayacağınız kırmızı olan satılık.'' diye söze başladı Bay Samlas. ''Ama onları kapalı yerlerde tutarak satamazsınız. Madem ki öyle bu ata binip 1-2 saat parkta dolaşsanız.'' diyordum. ''Sizin gibi güzel bir kadın dikkatleri üzerine çekecek ve kesinlikle birileri çıkıp bu at için ne kadar istiyorsunuz?'' diye soracaktır.''
Maisie bu işte para da var mı acaba?'' diyordu içinden. ''Vücudunu ve ruhunu satmadan ev kirasını ödeyebilecek miydi bu parayla?'' Ama aklından geçen bu soruyu sormadı, onun yerine şöyle dedi. ''Ben de o zaman adama gidin Curzon ağırında Bay Samlas'ı görün derim. Çünkü bu binek atı ona aittir, bunu mu demek istiyordunuz?''
''İşte bunu demek istiyordum. Yalnız kırmızı oğlana binek atı değil, bu görkemli yaratık dersen daha iyi olacak. Ya da atın iyi cinsi gibi şeyler işte.''
''Olabilir.'' dedi Maisie. O sırada Samlas'ın sözcükleriyle değil, kendi sözcükleriyle konuşması gerektiğini düşünüyordu. ''O halde şimdi şu işi konuşalım.'' Para konusunda çekingen davranmayabilirdi artık. ''Kaç para vereceksiniz?''
''Siz ne kadar düşünüyorsunuz?''
Maisie iyice komik bir rakam attı ortaya. ''Günde 1 pound'' dedi.
''Çok fazla.'' dedi adam. ''Ben sana onun yarısını vereceğim.''
Maisie kulaklarına inanamadı. ''Günde 10 shilling çok yüksek bir ücretti. Günde 1 shilling karşılığında hizmetçi olarak çalışan kendi yaşındaki kızlar şanslı sayılıyordu.'' Kalbi küt küt atmaya başladı. Adamın fikrini değiştireceğinden korkuyordu. ''Oldu.'' dedi birden. ''Ne zaman işe başlıyorum?''
''Yarın 10:30'da gel.''
''Burada olacağım.'' El sıkıştıktan sonra kızlar uzaklaştı. Samlas arkasından bağırdı.
''Gelirken bugünkü kıyafetin üzerinde olsun, çok alımlı çünkü.''
''Onun için merak etme.'' dedi Maisie. Sahip olduğu tek giysisiydi. Ama Bay Samlas'a söylemedi bunu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 121.